أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمارم. Böyle bir dua öğreniyoruz peygamberimizden. Sanki bugünkü dilimizle Allah'a göndereceğimiz isteklerimizi beyan ettiğimiz, yani dilekçe dediğimiz bir form öğreniyoruz. O gibi olunca kabul edileceğine inanıyoruz. Onun modelinin güzel olduğuna inanıyoruz. O bize Allah'a nasıl yalvaracağımızı, neleri nasıl isteyeceğimizi, nasıl nelerden sığınacağımızı beyan edince, daha bir güvenle, daha bir mutmain bir kalple, daha huzur ve sükun içinde onun dediği gibi demeye çalışıyoruz. Duydunuz mu daha önce bu sözleri? Allahümme inni a'udu bike min azabin nar. وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمارم. الصلاة والسلام Efendimiz Allah'a böyle yalvarıyor. Namazda tahiyyattan sonra bir de salli bari okudunuz ya, salli ve barik. Ondan sonra selamdan önce okuyacağınız bir dua olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğütlüyor. Peki sen bugüne kadar başka dualar okuyordun zannedersem. O duaların yerine bunu mu? Ben öyle demek istemedim. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahümme inni es'alukel cenneh ve a'udhu bike minen nar şeklinde de bir duasını bize iletmiş, öğretmiş. Yani tek bir model, tek bir tip değil. O bizim modelde öyle. 10 yaşında öğrenirsiniz, 50 tane neredeyse, yani 5 tane 10 yaş yaşarsınız, 60 yaşınıza gelirsiniz, hala aynı model devam eder. Olsun, güzeldir de, peygamberden öğrendiğimiz bu modelleri duydukça, ha meğer başka dua şekilleri de varmış, ben onları da yapsam, birinden birinde daha bir kabul buyurulan bir zamana rast gelirsem dememiz gerekmez mi? Veya şöyle söyleyelim, bir başka Müslüman da bir başka dua şeklini uyguluyorsa, aa olmadı bu demememiz adına, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha yakından tanımalıyız. İsterseniz, Müslim'in Kitab-ül Mesacidine bir bakın, 129'a. Ayşe annemizden, hatta Buhari'de de var, 7. cilt, 291'de. Bu konuyla ilgili nice rivayetler göreceksiniz. Ben onlardan bir bölümünü toplayıp size söylemiş olacağım ama galiba içinde bir özel bölümle ilgili açıklamalarımız olacak. Borç konusu. Dediler ki ya Resulallah, borçtan ne kadar da çok Allah'a sığınıyorsun? Dedi ki, çünkü insan borçlandı mı konuşur, yalan söyler. Söz verir, vaat eder ama sözünde duramaz. Ne ilgisi oldu şimdi? Tabii başta okuduğumuz Arapça duanın Türkçeleştirmesini geriye bıraktık da ondan. Biraz daha dikkat edesiniz, biraz daha belki üzerinde durasınız diye. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dua modeli öğreniyorduk namazda. Allahu Ekber diye başlayacaktınız. Daha öncesi vardı. tüm görünür görünmez pisliklerden temizlendiniz, konumunuzu belirlediniz, yerinizi ayarladınız, hedefinizi net seçtiniz, kıblenizi bildiniz yani. Sonra Allah'ın huzurunda onun en büyük olduğunu haykırdınız. Allah'ım sen en büyüksün, başkaları değil diye. Ve onunla birlikte, onunla baş başa, onunla daha yakın mesafe beraber oldunuz. Mesafe tabi mecazi oldu. Sonra rükûlar ve secdeler devam etti. Namazın sonuna geldiniz, oturdunuz, tahiyyat okudunuz. Sonra selamdan önce bir dua gerekecek. Yani Allah'a bu kadar yaklaşmışken, Allah'la bu kadar yakın olmuşken, ondan isteyeceklerimiz olmalı, nazlanalım ona. O bize yakın, biz ona yakın bir makam bulmuşken, böyle bir haleti ruhiye içindeyken bir şeyler isteyelim ondan. Ne dediğimizi bilmeden birilerinin dediği gibi demek yerine ne dediğimizi bilerek isteyelim. İşte bu dua o makamda okunacak bir dua. Türkçeleştiriyoruz. Allah'ım sana cehennem azabından, ateş azabından ve kabir azabından sığınıyorum. Mesih Deccal'ın fitnesinden, mahya ve mematın, ölüm ve dirimin fitnesinden sana sığınıyorum. Bir de günahtan sana sığınıyorum, ama özellikle bir de borçtan sana sığınıyorum Allah'ım. Namaz kılıyorsunuz, peygamber modeli bir namaz, sonunda onun dediği gibi demeyi istiyorsunuz ve ya Rabbi cehennem azabından, kabir azabından, deccalın fitnesinden, ölümün ve hayatın fitnesinden, günahtan ama borçtan sana sığınıyorum diyorsunuz. Bu kadar çok ısrarla borçtan Allah'a sığınınca peygamberimiz soru veriyorlar. Ya Resulallah neden bu kadar çok borçtan Allah'a sığınıyorsun diye. O da diyor ki insan borçlandı mı konuşur da yalan söyler. Söz verir, vaat eder ama sözünde durmaz. Sadece bu dua değil demiştim. Bir başka duanın önce Türkçeleştirilmesine geçelim. Allahümme inni es'alükel cenneh ve a'udhu bike minen nar. İsterseniz hemen ezberleyelim birlikte. Allahümme, tanıdığınız bir kelime. İnni es'elükel cenneh, inni ben es'elüke istiyorum, el cenneh, cenneti istiyorum. Allahümme inni es'elükel cenneh, Allah'ım ben senden cennet istiyorum. Ve a'udhu bike, bu kelimeyi de herhalde zaman zaman kullanıyorsunuz, diliniz yabancı değil. Minen nar, ateşten de sana sığınıyorum ya Rabbi. Allahümme İnni es'elükel cenneh ve a'udu bike minen nar. Ben ama Rabbena duası okuyordum diyenlere bir sözüm yok. Eğer peygamberinden öğrendiğin için okuyorsan, hatta alkışlamak, takdir ve tebrik etmek gerektiğini bir kere daha vurgulayalım. Ama yok öyle değil, rahmetlik babam böyle öğretmişti diyorsan, bir de peygamberden öğren demek zorundayım. Ama ondan önce mi sonra mı, onunla beraber mi, birlikte mi, sadece bu mu, bir başkasıyla beraber mi, onu sen peygamberle beraber olup ona bir soru ver istersen, ama ben anladığımı söyleyeyim. İstersen hepsini beraber oku, istersen birinde birini, birinde diğerini oku. Öyle geliyor. Çünkü peygamberim nasıl olsa hangisini okuduğunu biliyorsanız onu okumak güzel olacağına baştan inanıyorsunuz. Allahümme, Allah'ım, inni es'elükel cenneh, ben senden cennet istiyorum ve a'udhu bike minen nar, ateşten de cehennemden de sana sığınıyorum. Bu biraz daha kısa, daha kolay ezberlediğini zannediyorum. Ben az daha uzununun üzerinde durmak istiyorum. Allahümme, Allah'ım, ey benim Allah'ım. Ne kadar hoş, ne kadar derinden, ne kadar içten söylenesi bir kelime değil mi? Aman Allah'ım, nasıl da bize yakın, nasıl da sesimizi duyuyor, nasıl da bizi biliyor, kendisine seslenmemizi nasıl da seviyor, onun için diyoruz ki Allah'ım, ey benim Allah'ım, senin mi? Sen de söyle. Sen de Allah'ım de. Ben ona engel değilim ki, ama o benim Allah'ım. Ben böyle demek zorundayım. Kendime mal etmeliyim, benimsemeliyim, kabul etmeliyim, benim olduğunu bir kere daha söylemeliyim. Allah'ım, ey benim Allah'ım. İnni ben e'udhu bik, sana sığınıyorum. Ben acizim, ben zayıfım, ben güçsüzüm, ben çaresizim, ben imkansızım. Sana, sen güçlüye, sen muktedire, sen kadire, sen her şeye gücü yetene, sen hayata hakim olana, sen her şeyin hakimine sığınıyorum. Bu işe sen layıksın, sana sığınıyorum. Beni korumanı istiyorum. Beni muhafaza etmen için sana yalvarıyorum. Sana dönüyorum ya Rabbi. Sen beni koru diye senin kapına geliyorum. Senin önüne geliyorum. Senin huzurunda olduğumu biliyorum. Seninle beraber senden istiyorum ya Rabbi. Sen beni koru. Allahümme inni a'udu bik. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Min azabin nar. Diğer rivayette de min azabi cehennem. Cehennem azabından. Ennar ateş yani cehennem. Aynı şey. Cehennem azabından sana sığınıyorum ya Rabbi. Cehennemin azabı. Var mı ki öyle bir şey? Hiç gördünüz mü cehennemin azab olduğunu? Sadece duydum ben peygamberimden, Allah'tan. Yani Allah'ın öyle dediğini peygamberim de bana şerh ederek, beyan ederek açıklamış. Cehennem korkunç bir azap, müthiş bir azap yeridir diye. Hem elin bir azap, hem azim bir azap, hem mehin bir azap. Değişik azap modellerinin olduğu bir yer. Sıcak azap, soğuk azap, kan ve irin içirilme azabından bağırsakların darmadağın oluşuna, insanların onun etrafında çepeçevre sanki su beygiri gibi dönmelerine varıncaya kadar. Azap, azap ve azap. Ebediyen bir azap. Yıllarca azap, yüzyıllarca azap. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Allah soru verse, soruyor gibime geliyor zaten. Ciddi misin, samimi misin? Ey kulum bana cidden sığınma. Yani bu konuda, bu sığınma talebinde sen ciddi misin dercesine bir soru geliyor sanki. Ne dersiniz? Ciddi miyiz, samimi miyiz? Allah'a cehennem azabından sığınalım, sığınıyoruz. Aman bizi koru derken. Elinize iki tane çivi almışsınız. Bir salon adam var, dost ve samimi toplanmışlar, ev sahibi durumundasınız. Yalvarıyorsunuz, aman Allah aşkına beni elektrikten koruyun diye. Gidip priz arıyorsunuz. Prize hatta çivinin birini sokmaya meşgulken ötekinde neredeyse değdirdiniz, değdirecektiniz. Bu işte bir iş var değil mi? Bir bit yeniği bulunur yani. Eğer siz gerçekten elektriği biliyor, elektriğin korunacak bir şey olduğunu zannediyorsanız orada ne işiniz var? Yok şaka yapıyorsunuz, bu ne biçim şaka? Ya da samimi değilseniz o zaman ne diye böyle davranıyorsunuz? Ya da elektrik yok biliyorsunuz, onu mu ispat edeceksiniz? Nedir derdiniz? Yani dalga mı geçiyorsunuz? Aman beni koruyun derken. Peki şehrinizde olmayan, çevrenizde bulunmayan, size göre öyle bir tehlikenin olmadığı bir ortamda siz yalvar yakar önünüze gelene aman Allah aşkına beni timsahtan, timsahın şerrinden koruyun deseniz, ne derler adama? Var mı sende biraz demezler mi? Çünkü hani timsah, nerede o? Yoksa siz yolda geçen birisine, arabada olan ya da yaya olan ya da bisikletli olan birisine ya da mavi elbise giymiş, kırmızı cübbe giymiş birisine timsah gözüyle bakıyorsunuz demezler mi? Demek ki biz neden sakındığımızı, neden sığındığımızı, neden korunmak istediğimizi baştan bilelim tabii. Evet Allah korusun ama biz bize düşen korunmadan yana olalım. Aman Allah'ım diyorsak, sen bizi koru diyorsak onun ne olduğunu bilelim. Ya da nerede, hangi ortamda, ne zaman, hangi durumda cehenneme doğru sürüklendiğimizin bilincinde aman oraya düşmeyelim şeklinde duamızın anlamı olsun. Allah'ım sen bir ateş, sen bizi ateş azabından koru. Cehennem korkunç bir yer. Ciddi olalım, bizi cehenneme götürecek her şeyden arınmaya çalışalım. İkinci bölüm, Allah ve a'udu bike min azabil kabr. Kabir azabından da sana sığınırım ya Rabbi. Acaba Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey denilmemiş idiyse peygamberin böyle bir şey demeye yetkisi var mı? Ben var biliyor ve öyle inananlardanım. Yani her ne kadar inancıma göre Kur'an-ı Kerim'de de kabir azabından söz ediliyor idiyse de, diyelim ki olmasaydı, Kur'an'da olmayan bir konuyu peygamberim gaybi bir konu, gıyabi bir konu olarak bana anlatacağına ben inanıyorum. Onun için ben sadece hadisle beyan edilmesi noktasından size durumu söyledim ama Kur'an'da da var olduğunu ayrıca haber vermiş olalım. Nerede mi? Bakıverin, rastlamamışsanız sizin kitapta yazılı değil mi diyeceksiniz. Ben benim kitapta gördüm diyeyim. Bu ne demek mi? Her insanın sahip olduğu, inandım dediği, içinden haberdar olduğu kadarıyla var olduğuna inanmak zorunda olduğu bir Kur'an'ı var bence. Yani ben Müslümanım diyene bir Kur'an verirse Allah'tan, sen de mi Müslümansın? Al sana da bir Kur'an. Ya sen? Sen de? Buyur sana da bir Kur'an denilse. Sonra herkesin bu Kur'an'ı çok özel ve içi baştan bomboş olsa, hiçbir çizik, bir ayet, bir ayette bir kelime bile olmasa, ama otomatik bir kitap olsa, öğrendiğiniz her ayet otomatik yazılsa, mesela Allah'ın peygambere Kevser verdiğini mi öğrendiniz? Bakın Kevser suresi 1. ayet yazılmış sizin kitaba. İnna atayna'ke el-Kevser. Abdest mi öğrendiniz? Maide 6. ayet yazılmış. Allah'ın Semi' Basir ya da Alim olduğunu mu öğrendiniz? Her ayetin o bölümleri yazılı. Hem otomatik birden yazılı vermiş. Ama bilmediğiniz bölümler bomboş olsa, bir şekliyle öğrendiğiniz, ikinci bir şeklini bilemediğiniz ya da herhangi bir meal eşliğinde öğrendiğiniz için ikinci bir tefsir yardımıyla öğreneceğiniz boyutta bilmediğiniz ayetler ya biraz silik ya biraz çizik olsa ne dersiniz? Bakın bakalım kitabınıza denilse, şöyle birlikte bir kontrol etsek, Bakara 250, 251, 252. ayetler var mı sizde? Peki ya Nisa 100, 125, 130. ayetler ya da Maide, En'am, Araf'taki falan filan ayetler ya da Enfal, Tevbe, Yunus'taki ayetler var mı sizde de? Yoksa bomboş baştan sona defter gibi bir kitap bağrınıza basıp bu benim kitabım, ben bununla Allah'a kulluk yapmak istiyorum mu diyorsunuz? Ve a'udhu bike min azabil kabr, kabir azabından da sana sığınıyorum ya Rabbi. Hazreti Osman Efendimiz'den rivayet edilir, ısrarla ve tekrarla kabir azabından Allah'a sığınıyormuş da. Dostları demişler ki, ne oluyor? Neden bu kadar çok kabir azabı? Ama sen biliyorsun ki ondan sonra da hesap var, kitap var, haşir var, mizan var. Yani cennet, cehennem, işte cennetin kaybedilmesi var, cehenneme uçurulmak var, düşürülmek var. Neden sadece ısrarla kabir denilince? Diyor ki, o ilk durak, orada başarıda, orada kurtuluşta olan insanlar, sonrakileri biraz daha kolay geçerler, ona inanıyorum diyormuş. Allah'ım sen kabir azabından bizi koru. Mesela oradaki azap modellerinden birini Peygamberimiz şöyle anlatıyor. İnsan eğer iyi olarak, salih olarak, mümin olarak, Müslüman olarak yaşar ve öylece ölürse, bütün amelleri nefis, hoş, güzel bir biçimde kendisine şöyle takdim edilecekmiş. Bir salih insan, bir dost, yüzüne bakınca sevinilen, hoş bir manzara ortamında, cennetin kenarında bir adam ona dost olacak, arkadaş olacakmış mezarda. Soracakmış, bu kim, neci burada? Bu senin amellerin, hadi geçinin, devam edin, bekleyin kıyameti denilecekmiş. Ama kötü adamsa, kötülük yapansa, ne yaptığını bilmezse, isyanın, küfrün, şirkin ürünü bir hayatın insanıysa, onun da bütün amelleri korkunç birisi, yüzüne bakılmaz birisi, yanında durulmaz birisi olarak takdim edilecekmiş yanı başına, soracakmış büyük bir ürküntü ve korkuyla, ne bu, kim bu, ne arar burada diyecekmiş, denilecekmiş ki senin amellerin cehennem eşliğinde, cehennem manzaraları eşliğinde, buyur devam et hayatına, onları sen hazırlamıştın zaten denilecekmiş. Allah korusun. İşte kabir azabı ve ondan Allah'a sığınma. Namazdasınız, Allah'a yakın bir pozisyondasınız. Yani ruhen daha bir onunla baş başa olmayı, ona dua etmeyi siz kendinize hazır eylediniz ve istiyorsunuz ondan. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım. Kimilerinin bu noktada şöyle özel bir itirazını duyuyorum. Peki ama Hazreti Adem'den bu yana ölenler var. Kıyametten hemen önce de ölecekler var. Neden kimilerinin 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl azabı olacak kabirde de kimilerinin neden 1 gün, 2 gün, 5 gün azabı olacak? Neden? Kime soruyorlar bunu? Bana. Yanlış kapıya müracaat ettiklerini söylüyor ve geçiyorum tabii. Yani ben imzaya yetkili değilim. Ben tahsisat belgesi düzenlemeye yetkili değilim. Ben azap ve ikab ayarlamaya yetkili değilim. Ben bildiklerimi söylüyorum diyorum, eğer karşımdaki anlamak istiyorsa. Ama sonrasında şöyle bir açıklamaya galiba yer vermek zorundayız. Ne dersiniz? Kabirdeki hayat, kabir dışındakilerin hayatına benzer mi sizce? Ondan mı böyle bir soru geliyor? Yani yanılgının başı, esas odak noktası burası değil mi? Yani bir insan öldükten sonra kabir hayatında dışarıdakiler 5 sene yaşadı, 15 sene yaşadı, şimdi biri daha geldi, 15 senedir ben burada yatıyorum mu diyorlar zannediyoruz. Galiba orada aldanıyoruz. Çünkü ana rahminde de zaman vardır ama dışarıdakiler ölçer onu. O çocuk bilmez, meni iken, nutfe iken, alaka iken ya da mudga iken anlamaz o çocuk ceninken ne kadar süre orada kaldığını. Ya da anlarsa da bize bildirmez, bildiremez. Farklı bir dünya, farklı bir zaman vardır orada. Peki ya uykuda olan, rüya gören insanların zaman ayarlamasını dışarıdakilere göre mi belirleyeceksiniz? Oturuyordunuz, arkadaşlarınızdan birisi şöyle dalıverdi uykuya. Tam da 45 dakika olmuştu. Derken yanındaki de gitti, o da uyudu. 15 dakika sonra, yani birinci 1 saat bize göre uyumuşken, ikincisi 15 dakika uyumuşken, bir gürültü, bir kapı çarpması, ikisi birden uyansalar. Gülerek ya da ürkerek ya da korkarak ya da somurtarak ya da şaşkın bakışlarla "Aa, rüya görüyordum" demeye başlasalar. Olur mu öyle şeyler? Biliyorsunuz, zaman zaman siz de yaşadınız. Hatta o uyuyan siz olabilir, rüya gören siz olabilirsiniz. Bir saattir uyuyan kişiyi rüyasında tam evine gidecekken kapıyı açtım, açacağım anahtar buldum, uydu uymadı derken uyanmış. Yani 5 dakikalık bir olayın rüyasını 1 saatte görmüş. Ama öteki 15 dakika uyuyan belki memleketine gitmiştir. Anası babası ona bir nişan hazırlamıştır. Nişanlandıktan sonra düğün hazırlıkları vardır. Sonra düğün olmuştur, evlenmiştir. Hanımıyla beraber yaşarken birinci çocuğu oğlan, ikinci çocuğu kız, sonra bir oğlan, sonra bir oğlan daha doğmuştur. Derken bir ev yaptırıyordur, tarlaya gitmek üzeredir, traktörden inmek üzeredir. Tam çocuğunu aman Allah'ım neredeyse çiğneyecekken uyanıvermiştir. Bir ömür 15 dakikalık bir uykuya nasıl sığar? Rüya bu. O öyle olur elbette. İnsanlar bazen dalar, bir saatlik dönemde bir ömür düşünürler. Bazen bir ömürde bir dakikalık düşünceleri bile yoktur kimilerinin. Yani oldukça düşüncesiz bir hayatları vardır demek istedim. Herhalde zaman konusunu böyle anlamamız gerekiyor. Çünkü semavat ve arzın 6 günde yaratılış dönemine ait zaman da şu bizim bildiğimiz zaman gibi değil. Kaldı ki sıkıntıda geçen zaman, üzüntüyle geçen zaman, ferahlık döneminde sevinçle geçen zaman hep aynen öyle 24 saat olarak geçmiyor biliyorsunuz. Kıvranıyorsunuz, ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz, saate bakıyorsunuz gece 2, yarım saat sağa dönüyorsunuz, yarım saat sola dönüyorsunuz, inliyor sızlıyorsunuz, saate bir daha bakıyorsunuz 2'yi 5 geçmiş. Size göre saatler geçmeliydi oysa. İşte kabir azabından da Allah'a sığınıyoruz. Üçüncüsü, ve a'udhu bike min fitnetil mesihid deccal. Mesih Deccal'ın fitnesinden de sana sığınırım Allah'ım. Mesih Deccal, her peygamberin kavmini uyardığı bir kıyamet belası, kıyametten önce gerçekleşecek bir bela. Bu bir insan, bu bir varlık, bu imtihan konusu. İman edenlere hiçbir şey yapamayacak. Kafirler bunun imtihanıyla kaybedecekler. Bir gözü sanki salkımından dışarıya fırlamış kuru üzüm gibi diye tarif edilen özel bir varlık. Kimi harikulade olaylarla insanlar denenecekler ve Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınmak zorundayız. Peygamberimiz bütün peygamberlerin öyle yaptığını, kendisinin de bizi onun fitnesinden korumak için özel uyardığını haber veriyor. Hatta ne yapalım diyene, bizim zamanımızda çıkarsa ne yapalım ya da çıkacaksa bir zaman o zamankiler ne yapsın şeklinde anlıyorum diyene, aleyhissalatü vesselam Keyif suresinin baştan ve sondan 10'ar ayetinin gündemde tutulmasını haber veriyor. Bilir misiniz o sureyi? Baştan 10 ayet, sondan 10 ayet, daha bir canlı tutun kafanızda. Deccal mı? Çıkıverdi mi? Acaba mı? Fitnesi var mı? Denilince onu daha canlı kafanızda gündemde tutarsanız kurtulacağınızı söylüyoruz. Ve a'udhu bike min fitnetil mahya vel memat. Bir de mahya ve mematın fitnesinden, yani hem hayatın hem ölümün fitnesinden. Olur mu? Hayat fitne olur mu? Yoksa ölüm mü fitnedir bizim için her zaman? Ama inanın hep öyle düşündük galiba. Siz de öyle misiniz? Doğumlar olunca sevindik, onun bir imtihan olduğunu düşünemedik. Ama ölümler olunca üzüldük, onu bir imtihan vesilesi bildik. Acabalar çoğaldı, ne yapacağımızı bilemedik. Halbuki doğum da bir fitneydi, ölüm de bir fitne. Peki fitne ne demek ya? Biz fitne denince hani fitne bazı insanlar olur. Fıskı fücur ehli, fitne fücur ehli, haset fesat insanlar vardır. Onların durumlarını biz fitne kelimesiyle anlatırız. Öyle değil. Fitne bir imtihan demek, bir deneme demektir. Çünkü bir insan için evladı, iyali, karısı, çoluk çocuğu, kocası hep fitne unsurudur. Yani onlarla imtihan olunurlar. Malı mülküyle imtihan olur insanlar. وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَ ayetini böyle anlıyoruz. Yani iyi bilin ki sizin malınız, mülkünüz, evladınız, iyalınız, çoluğunuz, çocuğunuz sizin için imtihan vesilesidir. Onlar sizin sorularınız, imtihan sorularınızdır demektir. İşte Mesih Deccal'ın imtihan sorusu olduğu gibi hayat ve ölüm de bizim için imtihan sorusudur. Allah bana hayat vermiştir beni imtihan için. Beni öldürecektir beni imtihan için. Ama ben değil sadece, Allah sana hayat vermiştir beni imtihan için. Seni öldürecektir yine beni imtihan için. Herkes böyle düşünse. Çünkü karşımdakinin hayatı benim imtihan sorumdur. Karşımdakinin ölümü bana imtihan sorusudur. Her birinden Allah'a sığınıyorum. Kaybetmek konusunda korkum var. Ya kaybedersem diye, ya ölümle kaybedersem, ya dirimle kaybedersem, ya doğumla kaybedersem, ya doğumun tam tersi, tam zıttı, hayatın bitmesi manasına, yani dünya planında bitmesi manasına, ölümle ben imtihanı kaybedersem eyvah demeliyim. Kimdi o ölen yakının, hanımın mı? Peki ölmeyecek miydi? Evlenirken öyle bir garantiniz var mıydı? Söz almış mıydın ondan, ya da Allah'a sormuş muydun, ya Rabbi ben bununla evleneceğim ama ikimiz aynı gün beraber öleceksek ne âlâ, değilse bunu bana verme mi demiştin de Allah kabul etmiş miydi senden? O zaman ne oluyor ki, niye teslim olmuyorsun? Peki kimdi ölen, oğlun mu, kızın mı, torunun mu? Neden kabul etmeye yanaşmıyorsun? Yani hangi anne doğurduğu çocuğun ne zaman öleceğini bilir de doğurur. Ne dersiniz, var mı öyle bilen? Ben bugün bir çocuk doğurdum, bir oğlum, bir kızım ya da oldu. Peki ne zaman ölecek diye doğurdu bilen, o bilen var mı, bilebilir mi? Demek ki Allah verir ve Allah alır. Bunun bizim için kayıp olmasından, imtihanı kaybetmemiz konusu olmasından Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi, ölümün ve hayatın bizim fitnemiz olması konusunda senin yardımına muhtacız. Yani onlarla imtihanı kaybetmeyelim. O sorular bizim kaybımız olmasın. Biz yazık edenlerden olmayalım ya Rabbi diye Allah'a dua ediyoruz. Hayatın ve ölümün imtihan oluşu. Söyleyin, hangi ölen vaktinde ölmez? Hangi ölen için 3 gün daha, 3 ay daha, 3 yıl daha yaşasaydı ya da tersine 3 gün önce, 3 ay önce, 3 yıl önce ölseydi diyebileceksiniz. Hayatı veren bu işi yaparken güzel yaptığı gibi, onu alırken de elbette güzel alacaktır. Bunu öyle biliyor, böyle inanıyoruz. Çünkü ölüm ve dirim, benim sınavım olarak, ben ve başkalarının sınavı olarak, Allah'ın özellikle beyan ettiği bir konudur. Mülk suresine bakın. Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah ki hem ölümü hem dirimi, hayatı ve ölümü yaratmıştır. خَلَقَ الْمَوْتَ ölümü yaratmış, وَالْحَيَاتَ hayatı yaratmıştır. لِيَبْلُوَكُمْ sizi imtihan etmek için. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Acaba hanginiz daha güzel amel işleyecek, daha iyi kul olacak, onun için verdik bu ölüm ve kalımı size diyor Allah. Mülk suresi 2. ayette. Bir de Allahümme inni a'udu bike minel me'sem. Allah'ım günah, günahın her çeşidinden sana sığınıyorum, sen koru Allah'ım diyoruz. Altıncısına gelince, bir, kabir azabıydı. İki, 1- Cehennem azabı, 2- Kabir azabı, 3- Mesih Deccal'ın fitnesi, 4- Mahya ve Memat'ın fitnesi, 5- Günah. 6.'ya gelince, sanki bu grubun içinde, bu bütünün içinde yer alması biraz kafa yormamızı gerekecek bir konu. Bir de günahtan yerine, günahtan sonra ölüm ve kalımın fitnesinden, Deccal'ın fitnesinden sonra, kabir azabı, cehennem azabından sonra bir de borçtan Allah'a sığınıyoruz. Borç. Ama Peygamberimiz böyle öğretiyor. Diyor ki, borçtan da sana sığınırım Allah'ım. Oysa bizim dünyada borç yiğidin kamçısı bilinirdi. Bırakın Allah'a sığınmayı, daha beni kamçılasın diye ben daha çok borçlanmadan yana olmalıydım. Ben öyle öğrenmiştim bu işi. Ha anladım şimdi, peygambersiz öğrenmişim. Eğer olayı, borç konusunu peygamberle birlik öğrenseydim, o bana öyle demeyecekti. Allah'a sığın, borçlanma diyecekti. Yani hemen itiraz ediver istersen. Bir bildiğin vardı bu konuda. Önce onu öğrenmiştin sen de. Ben de şahsen önce onu öğrenmiştim. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de borçlanmıştı ya, değil mi? Yani bu kadar borçtan Allah'a sığınıyor. Peki niye borçlanıyor mu diyeceksiniz? Ya da biz de borçlanalım. Neden bu kadar Allah'a sığınacak nesi var mı diyeceksiniz? Hani bir Yahudi'ye zırhını emanet vermiş de karşılığında borç olarak, evet ama buğday değil, arpa almıştı ekmek için. Eğer biz de ekmek için, su için borçlanacaksak, borçlanalım ama onun da seviyesini güzel ayarlayalım. Buğday için değil, arpa ekmeği olarak borçlanalım. Düşünün ama ya şimdiki borçlar? Aman Allah'ım, akla hayale gelmez ihtiyaçlar için insanlar borçlanmaya çalışmıyorlar mı? Sanki sen yiyemedin enayi, ver de ben yiyeyim dercesine karşıdakinin malını mülkünü sarf etmek, kullanmak adına borçlanmalardan tutun. Ne yapalım, onsuz olmaz, çaresizim, bunsuz olmaz diye insanların kendi kendilerine onsuz olmazlar üretip onları elde edemeyince de borçlanmayı mecbur kabul etmelerine varıncaya kadar olayın şöyle bir periyodik değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ama iyi düşünün, aleyhissalatü vesselam Efendimiz borcu, borçtan Allah'a sığınmayı, cehennem ve kabir azabıyla, deccal ve hayatın ve mematın fitnesiyle ve de günahla birlikte zikretmiş öyleyse, söyleyin şimdi, borç yiğitin kamçısı ya, demek ki Allah'ın korumasını istediğimiz, Allah'a sığındığımız birimlerden biri olarak eğer borç yiğitin kamçısı diyebiliyorsak, o zaman birlikte söyleyelim, cehennem azabı da yiğitin kamçısı, hadi azap için koş, olur mu? Kabir azabı için koş, deccalın kucağına koş, hayır, bunları diyemeyeceğimize göre, borçtan da Allah'a sığınıp borçlanmamak zorundayız. Ne olur mu? Ben birkaç rivayet söyleyeyim size. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ala ahadin aleyhi deynun ve yekul sallu sahibeküm fe inne aleyhi deynen. Borçlunun cenaze namazını kılmıyor Peygamberimiz. Diyor ki kılın siz namazını. Çünkü onun borcu var. Yani Peygamberimiz kılmıyor, kılınır elbette ve fakat Peygamber kılmıyorsa onun istiğfarından, onun duasından mahrum olma ortamını kim ister söyleyin. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kılın demesi bizim de kılmamızı gerektiriyor ama peygamberin kılmaması şeklindeki bir olay benim borçtan cidden korkup kaçmamı gerektirmez mi? Ben borçlunun namazını kılayım. Bu yasak değil, peygamber izin vermiş ama ben borçlu ölmeyeyim demem gerekmez mi? Böyle haber veriyoruz. Aa olur mu öyle, o zaman kimsenin cenaze namazı kılınmaz öylese diyorlar. E ne yapayım, borçlanmasınlar. Yani benim neye gücüm yeter? Bakın Buhari'den bir hadis daha okuyalım size. Seleme bin Ekva'dan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir cenaze getirildi ve ona, ya Resulallah, acaba bunun cenaze namazını kıldırır mısınız, kılar mısınız? Dedik, dediler. Sordu Peygamberimiz, üzerinde bir borç var mı? Evet. Peki bir şey bıraktı mı geriye? 3 dinar. Aleyhissalatü vesselam bunu anlayınca, yani borcunun ödeneceğini öğrenince böylece namazını kıldırdı. Demek ki mal olunca, malı kalınca, borçlanıyorsa, bir de malı kalıyorsa, o onunla idare ediyorsa, tamam ben de ondan dolayı şimdi borçlanıyorum ama dükkanın mal dolu ve borç dolu. Yani başkasının malını dükkanına niye yığdın? Kendi hesabın kendine yetmez miydi? 3 dinarmış bakın, seninki de öyle mi? 3 dinar... İşte ne kadarsa. Yani hadi altın para olarak düşünün 3 tane. 3 sarı lira. Hepsi o kadar mirası kalıyor geriye. Onunla da ödenecek bir borcu varmış. Yani bugünkü raice göre bir maaşlının onda biriyle, onda bir parasıyla ödenecek bir borçsa, insanlar da onu hemen ödeyiverse, yani 3 gün öncesine ait, 3 gün sonra ödenecek bir borç anlamına gelmez mi bu? Çok zaruri olmadan ona da girmemek zorundayız ya. Yine Seleme bin Ekva'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e namazını kıldırması için bir cenaze getirilir. Sorar, üzerinde bir borç var mı? Hayır dediler. Bunun üzerine onun cenazesini kıldırdı. Sonra yine bir cenaze daha getirildi. Dedi ki, üzerinde bir borç var mıdır? Evet dediler. Öyleyse arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdu. Bunun üzerine Ebu Katade, borcunu ben kabul ediyorum dedi ve peygamber namazını kıldırdı. Bu bize farklı bir uygulama öğretiyor. Cenaze ortamlarında bulunmuşsunuzdur. Cenaze namazı kılınmadan önce insanlar bir kenarda gözü yaşlı, bağrı taşlı beklerler. Sonra genellikle bir namaz akabinde yapılan bu özel cenaze namazı için herkes saf olurlar. Ve birisi kenarda seslenir. Bu ölen erkektir, haberiniz olsun. Ya da bu ölen kadındır. Onunla ilgili niyetinizi ona göre yapın dercesine, er kişi ya da hatun kişi niyetine diye seslenir. Yani benim şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemediğim bir konudur aslında bu. Demek ki toplum birbirine o kadar yabancı ki, herkes birbirinden öğreneceği bu gerçeği bir özel nida edici, seslenici tarafından duymak zorunda bırakılmış. Yani o cenazede bulunanlar, o ölenin kim olduğunu gerçekten hiç bilmeyen insanlar olacaklar mı hep? Ama tabii farklı bir yerde cenaze namazı da kılmak için ona dua edeyim diye bir Müslüman gelmişse, yanı başındakine soru verir. O kadar zor değil aslında bana göre ama neyse söylüyorlar. Sonra işte bir cenaze namaz tarifi duyuyorsunuz arkasından. Şunlar yapılacak, bir de şunu yapın, bir de şöyle dua edin, bilen dua etsin, bilmeyen de şöyle yapsın gibi. Ne demek yani o insanlar, o duayı bilmeyenler neden bilmiyorlar hala? Geçen hafta Müslüman olmuşlarsa, daha sıra gelmemişse tamam, bir ay sonra öğrensinler. Ama doğduğundan beri Müslümansa ve ölümü de biliyorsa, bir de cenaze namazı kılıyorsa, o zaman neden öğrenmediler? Bu kadar zor mu dersiniz bu cenazede okunacak dua? Bir şekil, iki şekil, üç şekil vardır. Birinden birini öğrensin o Müslüman. Neyse, oraya takılı kalmayacaktık. Devam edelim. Namaz bittikten sonra, selam verildikten sonra bir ses, bir gür ses bütün cemaate şunu haber verir. Cemaat nasıl bilirsiniz? Onlar da Allah rahmet etsin, iyiydi, çok güzel, fevkaladeydi, razıydık, iyiydi filan derler. Peki ya ters olsaydı ne yapacaktınız diye aklıma geliyor. Eyvah, çok kötü bir adamdı be. Hainin tekiydi, ya da caniydi, ya da fasıktı, ya da facirdi, ya da zalimdi, ya da münafıktı deseler, hatta cemaatin çoğu öyle dese ne yapacaksınız? Ya da 3 kişi 5 kişi dese, ispat edecek kadar da dese, ya da bana borcu vardı, benim hakkım vardı, kul hakkıyla gitti diye bir ses çıksa ne yapacaksınız? Zaten namazı kılınmış bulundu. Yeniden iptal mi edeceksiniz? Geri mi alacaksınız? Peki ne yapmalıymış bu hadislere göre? Önce sormak daha güzelmiş. Cemaat, bu kardeşinizi nasıl biliyorsunuz? Hakkında hayra şehadet eder misiniz? Öyle olunca karlı olacağını biliyoruz. Dahası borcu olan, alacağı olan var mı? Eğer alacağım var, borcum var diyen varsa birisi kefalet edebilir. Birisi üstlenebilir. Ben onu üstüme aldım, tamam ödüyorum diyebilir. İşte o zaman galiba peygamber modeline daha uygun bir cenaze namazı kılınmış olacaktır. Borçla ilgili aleyhissalatü vesselam'dan kimi duyduklarımızı şimdi tekrar edelim. Euzu billahi minel küfri ve deyn. Aman Allah'ım, sana sığınıyorum küfürden ve borçtan. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Euzu billahi minel küfri ve deyn. Küfür ve borç yan yana zikrediliyor ve peygamberimiz ikisinden de Allah'a sığınıyor. Ne kadar korkunç değil mi? Küfürden ve borçtan. Borçlanmayın. Sen öyle söylüyorsun ama bugünkü piyasa borçsuz yürümez arkadaş diyenlere lafım yok. Tamam, ben piyasayı değil, ben dini biliyorum. Eğer din piyasayı bilmiyor diyorsanız tamam, bildiğinizi yapın. Ama bu dinin bu bölümlerini bir şekil yumuşatıp ıslatıp böyle bir başka şekle gevşek hale getirecekseniz o benim yetkim dışında. Lakin aleyhissalatü vesselamın böyle bir duasını ben tekrar okuyayım size. Eûzu billahi minel küfri ve deyn. Allah'ım küfürden ve borçtan sana sığınıyorum. Bir başka hadis: İnne sahibekum me'surun bi deynihi. Şu sizin arkadaşınız borcuna esir edilmiş. Borcuyla esir edilmiştir. Yani borçlu insan borcuyla esirdir. Bir başka rivayet: Nefsül mümini muallakatun bi deynihi. Kulun canı borcuna takılı kalmıştır. Ödeyinceye kadar değilse ondan kurtulamayacaktır. Son bir rivayet okuyorum. İnnel katle fi sebilillah yukeffiru külle şeyin illed deyn. Allah yolunda şehadet, yani öldürülmek, bütün her şeye kefarettir ama borç hariç, yani kul hakkı dışında. Demek ki borçlanmayacağız, mümkünse borçlanmayacağız, mümkünse kesinlikle borçlanmayacağız ama her şeye rağmen borçlanmışsak hemen anında ödemeden yana olacağız. Ne olur ne olmaz ya öyle ölür kalırsak diye. Düşünüyorum da madde planında, yani ev bark için, dükkan tezgah için, yiyecek içecek için, at araba için, yani neler ve neler için borçlanıyor ve borçlanıyoruz. Bunu bir gayret unsuru kabul ediyoruz. Çünkü borçlanmazsak ev alamıyoruz diyoruz, dükkan açamıyoruz diyoruz, yiyeceğimiz içeceğimiz istediğimiz gibi olmaz diyoruz. Yani borçlanmayı bizim hayatımızın bir gayret unsuru olduğunu kabul ediyor. Borçlanmadan yana habire sanki adım atıyoruz. Tamam, diyelim ki güzel. Diyelim ki böylesi yaraşır. Diyelim ki bu hayat bunu gerektirir. Anladım. Fakat peki ya diğer konulara ne dersiniz? Yani eğitim ilişkilerinde, samimiyette, komşulukta, akrabalıkta, onlarda da borçlarımız var. Ne haber? Haberimiz bile yok değil mi? Ödeme niyetinde bile değiliz çoğu zaman. Neden öyle? Yani komşumuzu ve çocuklarını eğitmek zorunda değil miydik? Bu bizim boynumuza bir borç değil miydi? Peki komşuluk ilişkilerinde, arkadaşlık ve akrabalık ilişkilerinde bizim onlara nice samimiyet borçlarımız yok muydu? Onların cennete gidişleri konusunda görevlerimiz borç değil miydi boynumuza? Onların cehennemden alıkonulmaları konusunda bir borcumuz, bir boynumuzun borcu yok muydu bizim? Bizim Kur'an öğrenme borcumuz, bizim sünneti tanıma borcumuz, bizim peygamberle beraber olma borcumuz yok muydu? Ne dersiniz? Bu borçlar bizi gayrete getirmeli değil miydi zaten? Ama nedense bunlar aklımıza bile gelmiyor. Ödeme niyetimiz bile yok. Hatta evde hazırladığımız yemekten onun kokusunu alanlara da ulaştıracaktık. Bizim yaşadığımız hayat programındaki o, eğer meşru kabul ederek yapıyorsak aldığımız zevkten, hayatı yaşarken aldığımız zevkten biz birilerine de iletecek, ulaştıracaktık. Bu da bizim için bir borç olacaktı. Biz Kur'an'ı hayata hakim kılma borcuyla borçluyduk Allah'a. Daha nice borçlarımız vardı bizim. Onları ödeme niyetimiz olmalıydı. Ama maalesef bunlar aklımıza bile gelmiyor galiba. Ben aleyhissalatü vesselam Efendimizin namazlarda tahiyattan sonra selamdan önce okuyun diye öğrettiği bu duayı tekrar ediyor ve ikinci bir kısa modelini söylemiştim. Onu da gündemde tutuyor ve bugünkü sohbeti bitiriyorum inşallah. Allahümme inni a'udu bike min azabin nar ve a'udu bike min azabil kabr ve a'udu bike min fitnetil mesihid deccal ve a'udu bike min fitnetil mahya vel memat. Allahümme inni a'udu bike minel me'semi vel ma'ram. Allah'ım, cehennem azabından sana sığınıyorum. Sen koru beni. Ben güçsüz, ben zayıfım. Ben aciz, ben yardıma muhtacım. Sen bu işe layıksın. Sen koru beni ya Rabbi. Sana sığınıyorum. Ve kabir azabından sana sığınıyorum ya Rabbi. Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınıyorum. Ölüm ve hayatın fitnesinden sana sığınıyorum. Allah'ım, günahtan ve de borçtan sana sığınıyorum. Acizim, zayıfım, güçsüzüm, yardıma muhtacım. Bana yardım et, sen koru beni ya Rabbi. Uzun demeyin. Çünkü nice şeyler söylüyorsunuz. Bir günlük konuşmanızın içinde kaç dakika bile sürmeyen kısacık bir dua aslında ama hemen bugün öğreneceğiniz bir başka duayı söylemiştim. Tekrar ediyorum. Birlikte tekrar edip öğrenmiş olalım. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzu bike minen nâr. Allah'ım senden cennet istiyorum. Cehennem azabından sana sığınıyorum. Allahümme Allah'ım inni ben es'elüke istiyorum el cenneh cennet istiyorum. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzu sana sığınıyorum. Ve eûzu sığınıyorum bir kez sana min azabin nar cehennem azabından. Minen nar ya da cehennemden. Allahümme inni eûzu bik. Allahümme inni eûzu bike minen nar. Allahümme inni es'elüke el cenneh. Tekrar baştan okuyorum. Allahümme inni es'elükel cenneh ve eûzu bike minen nar. Velhamdülillahi rabbil âlemin.